Ayrım 17.
Bozgunda fetih rüyası. Hayal sizi aldatıyor, az görüyorsunuz, size çok görüyorsunuz gibi geliyor. Petrarca. Balkan Harbi'nde sadece toprak, insan, top, tüfek, malzeme, para, emek değildir yok olup giden. Türk şerefi, cesaret ve kahramanlığı da bir anda çöküvermiş, onur kaybedilmiştir. Hiç kimsede moral diye bir şey kalmamıştır. Oysa bütün bunlar geride bırakmak lazımdır. Yaşanan faciaları unutturacak, insanlara yeni ümitler, yeni hayaller, yeni heyecanlar aşılayacak, onları toparlayacak bir şeyler yapmak gerekmektedir. Madem ki Türklere Avrupa'da hayat hakkı yoktur, o zaman Asya ile ilgilenmek lazımdır. Rüyalar böyle başlar. Enver Paşa bilgiden ziyade ümitle hareket eden ve bozgunda fetih rüyası gören bir neslin lideri olur. Beşir Ayvazoğlu, günümüz yazarlarından. Bize bütün Rumeli'yi kaybettiren utanç verici Balkan Harbi yenilgisinden sonra birden imparatorluğun Türk unsurunu, Türkçülük heyecanı sarmış, Türk ocağına olan ilgi artmış, birbiri ardına Türk dernekleri kurulmuş ve mecmualar çıkarılıyordu. Müslüman kadınların da girip çıkabildiği ve faaliyetlere katılabildiği Türk ocağı, dernekler arasında etkisi ve yaygınlığı ile öne çıkmış ve bütün Türkler için bir cazibe merkezi haline gelmişti. Türkiye dışındaki Türklerin İstanbul'a geldiklerinde ilk uğradıkları yer olmuştu. Konferans salonunda, taşlıkta, merdiven başında, odalarda, sofalarda Türklüğün muhteşem geçmişinden söz ediliyor ve parlak geleceğine dair fikirler üretilip hayaller kuruluyordu. Kimine göre memleketin tek kurtuluşu olan Turancılık, kimine göre ise memleketten ve memleketin gerçeklerinden bir çeşit kaçıştı. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Bu ses başka ve beklenmeyen bir sesti. Bu ses sadece bir teselli bile olsa bizim kuşağımız buna muhtaçtı. Çünkü bu ses bize mağlubiyetin haysiyet kırıcı ruh sefaletini unutturan, bizi aşağılık duygularından kurtaran bir sesti. Yeni, geniş ufuklar açıyordu. Bu bir kurtuluş ümidiydi. Bir sığınak, bir son çareydi. Bu mecmuaya göre bilinmeyen fakat büyük bir Türk milleti vardı. Bu milletin tarihi Osman Gazi'nin çadır kurduğu Söğüt yahut Domaniç yaylasından başlamıyordu. Milletin ilk varlığı da 300 çadır halkından ibaret değildi. Bu milletin vatanı Türk milletinin yaşadığı her yerdi. Bu vatanın bir de adı vardı, Turan. Mektepler, hele öğretmen mektepleri bu yeni hareketin birer ocağı olmuşlardı. Şimdi ben de bir muallim mektebinde okuyordum ve yeni ülkümüzün sarhoşuydum. Hasan amca, dönemin yazarlarından. Almanya bir yandan siyaset ve askerlik alanda Türkiye'yi avucunun içine alırken, bir yandan da Türkçülük ve İslamcılık akımlarını Made in Germany damgasını taşıyan iki silah olarak kullanmışlardı. Yavuz Özdemir, günümüz yazarlarından. Turan düşüncesinin Türklerde uyanmasının ve gelişmesinin sebepleri, bu düşüncenin ortaya çıktığı zaman diliminde dünyadaki mevcut süreçtir. Bu süreçte Ruslar Panslavist, İtalyanlar İtalyan Birliği ve Almanlar da Pan-Germanist politikalar takip etmeye başlamışlardır ki bu durum Türk düşünürlerini de etkilemiştir. Bu süreçte bir yandan çeşitli uluslardan oluşan imparatorluklar dağılırken öte yandan aynı ulustan halkların oluşturduğu çeşitli ülkelerin birleştirilmesi için savaşılmaktadır. Türk aydınları üzerinde etkilenme de bu manada olmuştur. Enver Paşa'nın aksiyoner olarak başını çektiği Turan akımı, İran vilayetlerinden Azerbaycan, Kafkasya, Kırım, Türkistan ve Buhara'nın Osmanlı Devleti'ne ilhakını öngörmekteydi. Bu öngörünün altında yatan sosyolojik gerçek ise, o tarihlerde dünyada Türkçe konuşan nüfusun 2/3'ünün söz konusu topraklarda Rus idare ve nüfuzu altında yaşıyor olmasıdır. Gerçekleşmesi tamamıyla Türk ordusunun Kafkas cephesindeki başarılarına ve merkezi devletlerin nihai zaferine endeksi olan Turan siyaseti, Almanların doğu politikaları ile genelde de örtüştüğünden dolayı Almanlar tarafından da desteklenmiş ve hatta Türk-Alman propaganda heyetleri Orta Asya'daki Türk halkları arasında propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Hükümet içinde en çok sivrilen Enver Paşa, hukuken değilse bile fiilen diktatörlük gücü kazanmış oluyordu. Enver Paşa'nın bu gücü şaşırmadan kullanabileceği ise çok şüpheliydi. Çünkü o, bulunduğu makamın gerektirdiği olgunluğa henüz ulaşmamıştı ve bu yüzden de Almanların etkisi altında kalıyordu. Ziya Gökalp genel merkezde her gün Turancılık mefkûresini işliyordu. Bu yüzden genel merkez Turancılık mefkûresinin gerçekleşmesi için fırsat kollamaya başlamıştı. Bunun için de genel merkezde Enver ve Talat'ın istekleri ve muvaffakiyetleriyle bir toplantı yaparak ordularımızın düşman memleketlerindeki hareketlerini kolaylaştırmak için örgütlenmeye karar verdiler. Bu teşkilatın adına da Teşkilat-ı Mahsusa adı verdiler. Asıl rol Turan yolu olan Kafkas cephesinde oynanacaktı. Alman basını da İslamcılık ve Turancılık ideallerini çok işliyordu. Almanların bu alanlarda yazdıkları eserler, makaleler, bazı Osmanlı yazarları elinde bilmeyerek millileşti. Böylece de İslam Birliği ve Turancılık gibi iki büyük dava, çok yorgun düşmüş olan Anadolu Türkü'nün omuzlarına binmiş oldu. Şevket Süreyya Aydemir dönemin öğrencilerinden. Ya Çarlık Rusyası yıkılırsa? Öyle ya, niçin olmasın? Hayalimde Kafkaslar, Hazer Denizi öteleri, Altaylar, Altın Dağı varan ülkeler canlanmaya başladı. Hem buraları artık biz, hep bizim vatanımız saymıyor muyduk? Yoksa yeni bir takım istikametlerde şimdi gene yeni bir fetihler devrimi başlıyordu? Yoksa Büyük Turan'ın doğum çanı artık çalmak üzere miydi? Haritaların başına toplanıyorduk. Bu haritaların üstünde yeni Türk vatanının sınırlarını çizmeye çalışıyorduk. Elimizi Kırım'ı, Kafkasya'yı, Başkırdistan'ı, Türkistan'ı sıralayarak Altaylara, Çin Türkistan'ına uzatırdık. Buraları hep bizim derdik. Buraları hep biz kurtaracaktık. Osmanlı Afrikası, Yemenler, Hintler, Bosna Hersekler artık gözümüze görünmüyordu. Gözümüz dünyanın öbür ucunda, Kafkasyalarda, Türkistanlarda, Çin sınırlarındaydı. Oralara gidecektik. Köylere, avullara, obalara koşacaktık. Elde asa, ayakta çarık, sırtta kitap çantalarını Anadolu'ya, Azerbaycan'a, Türkistan'a taşıyacaktık. Yakın mazi artık kasvetli bir rüyaydı. Hakikat yalnız istikbaldeydi ve aradığımız su orada önümüzde parlıyordu. Muallim mektebinin en ileri öğrencisiydim. Törenlerde, mitinglerde, geçit resimlerinde ya bir izci elbisesi yahut da yarı asker bir mektep kıyafetiyle hep beni konuştururlardı. Bazen mektep sahnesinde, bazen şehir meydanına kurulan bir kürsüde yahut da büyük bir caminin avlusunu dolduran kalabalığa söz söylemeye başladığım zaman kollarımı hayalimde yaşattığım geniş vatanın, Büyük Turan'ın bütün ufuklarını kucaklayacakmışım gibi açar, heyecanlanırdım. Ders yılı sona erip de mektep kapılarını kapayınca hemen köylere koşardım. Köy köy gezerdim. Kırlar, yollar ve halkın kaynaşan kalabalığı beni gittikçe sarıyordu. Köy kahvelerinde, mescit avlularında sarıklı hocalarla tartışmalara girerdim. Yahut harman yerlerinde köy çocuklarını etrafıma toplar, onlara marşlar, talimler öğretirdim. Yolumuz artık bellidir diyordum. Hasan amca, dönemin yazarlarından. Arap'ın meşhur sözü gibi hülya olmasaydı fıkara helak olurdu. Aklımızın olmadığı muhakkak. Buna ne delil ister ne şahit. Ama başka önemli birkaç şeyden de mahrumduk. Paramız yoktu, silahımız yoktu, cephanemiz yoktu. Bunu sadece Napolyon değil, dağdaki çobana kadar herkes bilir ki, harp etmek için en başta lazım olan şeyler de bunlardır. Para ve silah. Gerçi Napolyon sadece para, para, para demiş. Para olunca silah almak da mümkün diye düşünmüş. Ama şimdi dünya birbirine girmiş. Paran olsa satan yok, satan olsa paran yok. Düşmanlara durun, biz silah bulamadık, biraz sabredin de denmez. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. İslamcılar İslamiyet'i bıraktığımız için başımıza bu felaketlerin geldiğini söylüyorlardı. Türkçüler Türkleri uyanışa çağırıyorlardı. Halide Edip Turan özlemine dönüktü. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan diyordu. Ama Turan'ın yerini bilen yoktu. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Şimdiye kadar bizim düşünür ve yazarlarımıza mal ettikleri Turan ve Mısır'ı fethetme sevdasını askeri zihniyetiyle Enver Paşa'ya kabul ettirmeye tabii imkan yoktu. Hesaba kitaba sığmayan bu çılgınlıklar Genelkurmay'ın haritasıyla, pergeliyle ve aklı selimiyle değil, ancak gayipten haber vermelerle, falcılıkla ileri sürülebilirdi. Ne yazık ki Almanlar avlarını bu vasıtayla avlamayı başarmışlardı. Almanların bu zamana kadar yaptıkları yayınlara ve propagandalara bakarak buna hiç şüphe etmedim. Enver'in saf ruhuna bu kadar nüfuz edenler acaba Almanlar mıydı? Enver Paşa şöyle dedi, "Bizim kendi kendimize adam olmamız ihtimalini görmüyorum. Avrupalılara çabuk yetişmek için tedbir düşünüyorum ama henüz kesin kararımı vermedim. Bu hususta senin de fikrini almak istiyorum. Düşündüğüm şey Anadolu'ya bir miktar Alman göçmen getirtmektir. Fakat her tarafa değil, sadece demir yolları boylarına. Bunlar ziraat, zanaat, sanat, velhasıl her dalda halkımıza örnek olurlar. Böylece halkımızın az zamanda kalkınması da mümkün olur. Ben, düşündüğüm böyle bir durumda siz bağımsızlığımızı kaybeder bir Alman sömürgesi oluruz. Halkımıza ziraati, sanatı öğretmek için Alman göçmenlerine ne lüzum var? Almanya'ya çok miktarda genç gönderelim. Oradan da bir hayli öğretmen ve usta getirtelim yeterlidir. Göçmen getirilmesi çok tehlikeli bir çığır olur. Bir zaman sonra Anadolu'ya Almanlar hakim olur. Enver, biz silah vermezsek onlar nereden silahlanacaklar? Ben, Ermenileri biz mi silahlandırdık? Onların silahlandıklarını bile zamanında haber alamadık. Almanlar ise Ermenilerden 100 kere becerikli ve girişken insanlar olduğu gibi arkalarında Almanya gibi bir devletleri de bulunacaktır. Üstelik Alman kurmaylar da memleketimizde yüksek mevkiler işgal etmektedirler. Enver, hakkım var. Düşündüğüm milletimizin çabuk uyanmasıdır. Zaten henüz Almanlarla görüşmedik. Söylediklerim de öylesine bir düşünceydi, bir karar değildir. Görüştüklerimizi gizli tutmayı unutma. Zor yıllardır, çok zor günlerdir. Balkan Harbi'nden çok büyük zararlarla çıkmış olan Türkiye'nin yaralarını sarabilmesi, ordu ve donanmasını takviye edebilmesi, ülkenin imar ve inşası için çok önemli çalışmaların yapılması gereken günlerdir. Fakat Avrupa devletleri, özellikle de Rusya, Türkiye'nin güçlenmesini sağlayacak olan ve ordunun takviyesi, boğazların tahkim edilmesi, demir yolu inşaatlarının hızlandırılması gibi çalışmalara sürekli karşı çıkmaktadır. O kadar ki İslah Heyeti'nin komutanı olarak Türkiye'de bulunan Liman von Sanders'in varlığı bile Ruslar tarafından sorun yapılmaktadır. Hepsi de, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, hepsi de Osmanlı İmparatorluğu'nun kesin olarak yıkılacağına inanmaktadırlar. Osmanlı'nın Avrupa topraklarının hemen tamamı 1913 Balkan Harbi ile imparatorluktan kopartılmıştır ve şimdi sıra Anadolu'nun ve diğer toprakların paylaşılmasına gelmiştir. Şimdi bu 4 büyük Avrupa devleti bunun hesabındadır. Bu sırada İstanbul'daki tek sıkıntı, çıkacak bir muhtemel büyük harpte İngiltere, Rusya ve Fransa'ya karşı imparatorluğun parçalanmasını önlemekle değildir. Avrupalıların 19. yüzyılın sonlarından, hele Berlin Anlaşması'ndan bu yana sürekli diri tuttukları Doğu Anadolu'daki Ermenilere yönelik iyileştirme baskıları, diğer baskılarla birlikte bu dönemde giderek yoğunlaşmaktadır. Bazı Avrupa devletleri 14 Ocak 1914'te Türkiye'ye nota vermişler, Ermenistan olarak niteledikleri Doğu vilayetlerimizde Ermeniler için durumun kaygı verici olduğunu bahane ederek buralardaki karışıklıkları önlemek için hükümetin dikkatini çekmişlerdir. İstanbul'da Turan hayalleri, Türkistan rüyalarının görüldüğü günlerde, Ermenilerin haklarının korunması ile ilgili notadan sonra da devam eden baskılara dayanamayan Başbakan Said Halim Paşa, 8 Şubat 1914'te Rusya ile bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Doğu Anadolu, büyük devletlerin teklif edeceği 2 müfettiş tarafından idare edilecektir. Bu müfettişler kendilerine ayrılan bölgede Erzurum, Trabzon, Sivas, Van, Bitlis, Harput ve Diyarbakır'da yönetimi, adaleti, polis ve jandarmayı ve bir ölçüde de orduyu denetleyecek ve hatta kullanabileceklerdir. Toprak konusundaki anlaşmazlıklar bu müfettişlerin gözetimi altında çözülecek, kanun, nizamname ve resmi tebliğler mahalli dillerle ilan edilecek, genel müfettiş mümkün görürse herkes mahkemelerde ve resmi dairelerde kendi dilini kullanabilecek, ancak mahkeme hükümleri Türkçe olacak ve imkan olursa ilgililerin diline de çevirisi yapılacaktır. Şimdi Ruslar bu müfettişleri göndermek istemektedir. Bu, Doğu Anadolu'nun da teslim edilmesi demektir. Üstelik tek kurşun atılmadan. Profesör Doktor Yusuf Hallaçoğlu, günümüz yazarlarından. Taşnak Sutyun Komitesi 1914'te Erzurum'da yaptığı toplantıda İttihat ve Terakki hükümetinin Ermenilerle ilgili olarak aldığı islahat kararlarının göstermelik olduğunu ileri sürerek muhalefette kalıp hükümetle mücadele kararı aldı. Öte yandan Galata'daki Ermeni Merkezi Yüksek Okulu'nda Patrikhane'nin görevlendirdiği Rahip Gabriel Cevahir Ciyan Başkanlığı'nda toplanan Taşnak Sütyun, Hınçak Vera Gazmiyal ve Ram Gavar gibi Ermeni komiteleri temsilcileri ise Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı savaşa katılması halinde takınacakları tutumu görüştüler. Osmanlı hükümetini şüphelendirmemek için Ermenilerin Osmanlı hükümetine sadık kalmaları, askeri görevlerini yerine getirmeleri ve dış tahriklere kapılmamaları gibi kararlar aldıklarını açıkladılar. Ancak öte yandan da siyasi ve askeri gelişmelerin alacağı şekli bekleyerek bütün güçleriyle hazırlanmayı da ihmal etmediler. Bu arada Rusya ise Ermenileri devamlı tahrik ederek Osmanlı Devleti'nin zor durumda bulunduğu bu sırada emeline ulaşmak istemekteydi. Buna bağlı olarak Ermeni komiteleri Türkiye'deki şubelerine şu talimatı vermişlerdi. Rus ordusu sınırdan ilerler ve Osmanlı ordusu geri çekilirse her tarafta birden eldeki vasıtalarla baş kaldırılacaktır. Osmanlı ordusu iki ateş arasında bırakılacak, resmi binalar bombalanacak, İAŞ depolarına sabotajlar düzenlenecek, aksine Osmanlı ordusu taarruza geçerse, Ermeni askerleri Ruslara katılacak ve silah altına alınanlar kıtalarından kaçarak, Türk birliklerinin geri cephelerine zarar vermek ve ülke içinde çeşitli olaylar çıkarmak için çeteler kuracaktır. Anlaşmanın en tehlikeli tarafı askeri taahhütlerdir. Türkiye kendi halkından olan Ermenilere nasıl ve nerelerde askerlik yaptıracağını Rusya ile yaptığı bu anlaşma ile sınırlandırmaktadır. En önemlisi de Rus sınırındaki 3. orduya bu bölgedeki Ermenilerin de asker olarak alınacak olmasıdır. Üstelik antlaşmaya dayanarak Rusya buraları denetleyebilecektir. Her an bu Ermenilerden yararlanması mümkündür. Ermeni meselesi Türkiye'nin iç işlerine giderek çok daha fazla müdahil olan Ruslarla Türkiye'nin meselesi haline getirilmiştir. Türk hükümeti meselenin aldığı şekli anlayamamış ve durduramamanın şaşkınlığı içindedir. En çok da Rusların iç işlerimize fazlasıyla müdahil olmasını engelleyememenin. Falih Rıfkı Atay, dönemin gazetecilerinden. Önceki Başbakan Mahmut Şevket Paşa'yı 1913 yılındaki bir suikast sonucu öldüren Kavaklı Mustafa, suikast sonrasında memleketten kaçmaya muvaffak olmuştu. Eceli mi ayağına dolaştı neydi, bu katil bir Rus vapuruna binmiş Romanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan geçiyordu. Osmanlı Devleti'nin Rus sancağı taşıyan bu vapurdan hiç kimseyi almaya hakkı yoktu. İttihatçılar polis müdürü Azmi Bey'in cüretine başvurdular. Azmi Bey bir kolayını bularak Kavaklı Mustafa'yı bu vapurdan kaçırdı ve hapsetti. Rus Büyükelçisi'nin Baba Ali'ye yani başbakanlık gelerek Kavaklı Mustafa'yı geri isteyeceğine şüphe yoktu. İşte bu kaygıyla Sadrazam yani Başbakan Said Halim Paşa ile Talat Bey Edirne'ye gitmeye karar vermişlerdi. Büyükelçi Baba Ali de kimseyi bulamayacak ve Kavaklı Mustafa hapishanede o gece boğulacaktı. Seyahat için de bahane bulunmuştu. Devlet adamları sınırda Bulgar Hariciye Nazırı ile görüşeceklerdi. Edirne'de bizi hükümet konağında misafir ettiler. Gece geç vakit Talat Bey'e Kavaklı Mustafa'nın boğulduğu haberi gelmişti. Ertesi gün Ruslar Azmi Bey'i polis müdürlüğünden azlettirecekler, hükümet onu Adana valisi yapacak, Ruslar bunu da kabul etmeyerek Azmi Bey'in bir daha devlet hizmetinde kullanılmamasını emredecekler ve istedikleri olacaktı. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Rusya'nın hedefi Doğu vilayetlerini, Karadeniz kıyılarını, Boğazları, İstanbul'u, Marmara sahillerini ve bütün Anadolu'yu işgal etmek. İngiltere'nin hedefi Doğu Anadolu'da bir Ermeni ve Kürt devleti kurarak Türklerin Doğu ile bağlantılarını kesmek, Rusların İstanbul'u işgal etmeleri halinde Çanakkale Boğazı'na yerleşmek. Bin yıldır İstanbul'a aşık olduğunu resmen cihana ilan eden ve bu uğurda milyonlarca insanın kanını akıtmaktan çekinmeyen Çarlık Rusyası'nı İstanbul'un sahipleri olan vatandaşlarımızın çok iyi bilmeleri lazımdır. Anadolu'ya ve İstanbul'a zalim Çar ordusunun askeri yerleşseydi, Türk'ün istiklali ebedi olarak sönerdi. Osmanlı İmparatorluğu son 100 yılın en büyük ve ölümcül tehdidi Ruslara karşı sürekli koruyucu aramakta, bazen Almanlara yanaşmaktadır, bazen İngilizlere, bazen Fransızlara, bazen de hepsine. 1800'lerin sonuna doğru Almanya çok hızla gelişmiş, deniz kuvvetlerini de arttırarak Avrupa devletlerinin en güçlüsü haline gelmiştir. İngiltere, Almanya'nın deniz gücünü yıkmak, rekabetle başa çıkamadığı sanayi üstünlüğünü savaşla geriletmek niyetindedir. Hem büyük bir harbin çıkacağı hem de bu harpte taraflarından birinin İngiltere, diğerinin de Almanya olacağı kesindir artık. Ve İngiltere, Rusya ve Fransa aralarında ittifak kurmuşlardır. Almanya ise Avusturya ile. İktisadi ve siyasi gerekçelerle İngiltere ve Almanya'nın liderliğinde bloklaşan iki grup uzlaşmaz bir duruma gelmişlerdir ve kendi aralarında sürekli silahlanmaktadırlar. Türkiye'de ise henüz yaralarımızı sarmaya vakit bulamadığımızdan 1914 senesi ilkbaharında daha hemen hiçbir noksan ikmal ve islah edilmemiş, bu işlere henüz yeni başlanmıştır. Bir yandan dahili islahat ile ve diğer taraftan gerek dahili ve gerek harici siyasette Avrupa büyük devletlerinin nüfuz yarışları ve tazikiyle uğraşılmakta, hem Almanya ile hem de İngiltere ile dostane ilişkiler kurmaya çalışılmakta, yalnızlıktan kurtulmaya uğraşılmaktadır. Yalnızlık Türkiye'nin kaderi midir bilinmez. Ama o günlerde Türkiye'nin kaderini ellerinde tutan isimlerin, belki de en önde geleni de birkaç aylık karısına yazdığı bir mektupta kendi yalnızlığından yakınmaktadır. Enver Paşa, Başkomutan Vekili. 7 Mayıs 1914 Ankara yolunda trende. Naciyeciğim, trende herkes derin bir uykuda, güneş bile henüz uyanmadı. Ben ise refikai hayatımı, yani hayat arkadaşımı, araya araya yorulmuş, ümidi kırılmış, boynu bükük, gözlerini kapamak istediği halde ayrılığın sebep olduğu acı ile uyuyamayan güvercin gibi, bütün gece hayalinizle, hülyanızla yarı uykuda yaşadıktan sonra, gün açılınca hemen yatağımdan fırladım, giyindim. İşte şimdi de size birkaç kırık söz ile hissiyatımı anlatarak teskini teessüre çalışıyorum. Fakat mümkün mü? Ah güzelim, dün gece söylediğim gibi keşke imkan bulunsaydı da dizinizin dibinde kalarak, her an o sizin temiz yüzünüze bakarak hayatın mesut kısmını yaşasaydım. Fakat kader buymuş. Dün dolu dolu bana bakan mavi gözleriniz gözlerimin önüne gelince tüylerim ürperiyor. Allah'a isyan edeceğim geliyor. Yazık değil mi? Güzel Naciye, sen böyle teessürler altında ezilesin. Hayır cicim, hayır. Saadetin için vazifeme karşı bile ihmali göze alırım. Yeter ki siz mesut, bahtiyar yaşayınız. Tren bütün süratiyle uçuyor, bendenizi sizden uzaklara çekip götürüyor. Fakat vagon tekerlerinin her dönüşünde bendenizi siz sultanıma bağlayan görülmez, fakat kuvvetli bir bağın gittikçe kuvvetlendiğini hissediyorum. Bu hisle de sizi özlüyorum. Naciye, düşün, düşün ki ne bu gece ne de bu sabah sizin güzel bakışlarınız yüzümü okşamıyor. Öksüz çocuklar gibi gözlerim dalgın, melul melul etrafıma bakarak sizi aradıkça, şaşkın şaşkın baktıkça gören olsa elbette merhamet ederdi. Kimseye bu halimi göstermemeye çalışıyorum. Ona buna karşı, bende kalsın. Naciyeciğim, henüz Ankara'ya 4-5 saat var. Alafranga saatle 9.30'da oradayız. Hava soğuk, hele teessürden durmuş kalbim hiç hararet vermiyor. Güzelim, sizi bu teessürüme iştirak ettirmek istemezdim. Bilakis kendimi şen göstererek teessürünüzü azaltmak isterdim. Fakat ne mümkün. Hep öyle, yalnız Enver. Her şeye hakim olacağımı zannederken his hayatıma hükmedemiyor, kalemimi de onun emrine bırakıyorum. Güzel yanaklarınızdan kuvvetle öper, Allah'a emanet ederim.